Ayrım 8, sayfa 70. Sakın o ibnelerle de dolaşma. Şimdi bunlar yanına gelip askıntı olur. Ağzından laf almaya bakarlar. Zaten kimseyle konuşmuyorsun değil mi? Böyle devam et. Ekber seni onlarla görürse onlardan biri sayar. Sıfırlamanın şiddeti yapanın insafına kalmış bir oyundur. Dövmek, küfretmek, komando dansı yaptırmak, şınav çektirmek, yanındakine tokat attırmak, postal boyatmak. Bir merhamet işidir. Az ya da çok. Sıfırlama eskilerin alkışlarıyla sona erdiğinde yeniler bir rüya görür. Bu rüyada bir yıllarını geçirecekleri kışladaki en zor anın bu şaka olduğuna inanırlar. Oysa sıfırlama yapan o güne kadar tanıdığı bütün komutanları birleştirip tek bir tip yaratmıştır. Dövenle küfredeni, postal boyatanla postal yalatanı daha sonra teker teker tanıyacaklardır. Sıfırlama askerlik hizmetleri sona erene kadar bitmeyecektir. Çavuş ne zaman adam çağırsa ilk atlayan sen ol. Bütün işlere koş. Fazla değil, birkaç hafta. Ekber'in kulağına mutlaka gider. Elbet affeder. Oyunun adı erlere teslim edilen tüfeklerin gez ayarlarının yapıldığı ilk atışlardan gelir. Bunları sıfırlama atışı denir. Sıfırlamadan geçen tüfek teoride nişan sapması yaşatmaz. Gez ve arpacık hizalaması hatasızdır. Ne sağa ne de sola çeker. Bir çeşit rot balans ayarı. Ancak bir askerin sıfırlanması tüfeğinki kadar kolay olmaz. Davul ve zurna faslını atlatan askerleri kışların derinlerine indiğinde bir rütbeli karşılar. Elinde bir kumanda, yanında da dev bir televizyon vardır. Adı, askerin bir günü olabilecek, öğretici bir belgeseli, yeni gelenlere izletmektir görevi. Gruplar halinde televizyonun karşısına oturanlar izlemeye başlarlar. Fazla değil, bir dakika sonra rütbeli filmi ileri alır. Birkaç saniye izletip bir daha ileri alır. Daha sırada bekleyen onlarca izleyici grup olduğu için filmi özetle gösterir. Hiçe yakın bir özetle. İşte o an sıfırlama yavaş yavaş başlamıştır. O filmin çekilmesini emreden rütbeli ile o filmi ileri sararak izleten rütbeli arasında fark berraklaşmaya başlamıştır. İşte o an teori ile pratiğin arasındaki farkın bir ordu kadar olduğu anlaşılmıştır. Sonrasındaysa çanta düzenlemesi anı yaşanır. Başka bir rütbeli 10 kişilik gruba kendilerine verilmiş malzemelerle çantalarını hazırlatır. Emirle tanışılan ilk anlardır. Çanta hazırlamak gibi bir işlemin bile ne kadar keskin, ciddi ve karmaşık olabileceği görülünce sıfırlamanın er kalındıkça devam edeceğine emin olunur. Keşke bu adam tatile çıkarken yanımda dursa da valizde bir eksik olmasa diye düşünürken artık hiçbir şeyin komik gelmediğinin de farkına varılır. Son olarak askerin saçları sıfıra vurulur ve ordudaki ilk sabaha uyanılır. 20 yıllık hayatlarından bir sıfır yaratmak ve üzerlerine bir asker inşa etmek ciddi bir süreçtir. Ciddi olmayan tek şey duranın 10 dakikalık şakasıdır. Yeni devreye sıfırlama çeken usta asker terhisine kadar onların ağabeyi sayılır. Bir çeşit koğuş ağası. Duran gibi merhametli olanlar tavsiye verir. Tavsiye değerlidir, önemlidir. Deneyim bir erin gerçek mühimmatıdır. Vücudunu saran şarjörlerden daha iyi korur. Ben de sıfırlanmıştım ama diğerlerinden farklıydım. Sivil hayatı ve davranış biçimini derimden kazımak için kimsenin uğraşmasına gerek kalmamıştı. Ben o işi halletmiştim. Önceki hayatımı sıfırla bitirmiştim. Yenisine aynı yerden başlayabilirdim. Sıfırdan. Dökülen beton harcının üzerinde ütüye benzeyen bir plaka gezdirilir. Mastardır adı. Mastar çekmek denir. Harcın üzerindeki izleri siler. Ben de dümdüz gelmiştim orduya. Sırtımda tek bir ayak izi olmadan. Mastarımı çekip öyle gelmiştim. Ne istiyorlarsa inşa edebilirlerdi üstüme. Tabii şimdi de başka ayak izleri beliriyordu. Sağımda, solumda. Ne de olsa çamurdan gelmiştik. Daima yaştık. Bir mastar da ordunun çekmesi gerekiyordu. Hazırdım. Sürekli sıfırlanmak için hazırdım. Bir olmadan tekrar sıfıra dönmek için. Neyse, yapıştır. Parkamın cebinden çıkardığım paketten Duran'a ve kendime sigara çekerken durumun o kadar da kötü olmadığını düşünüyordum. Duran çoktan başka bir konuya geçmiş ama ben dinlemiyordum. Ulan sınırda yol devriyesine üst devreler çıkıyormuş biliyor musun? Gelen geçenden parsayı toplamak için. Sivilde ceplerinde biraz para olsun diye. Ne güzel iş değil mi lan? Sadece duyuyordum. Rüşvetçi erlerle ilgilenmiyordum. Benim düşündüğüm birkaç hafta dişimi sıkarsam Ekber'le aramdaki bağı koparabileceğimdi. Ama canımı sıkma ihtimali olan başka bir şey daha vardı. O da haberin ağır bir koku gibi yayılması. Oysa ben konunun ağır bir kapı gibi kapanmasını istiyordum. Çünkü Ekber'in askeri olmanın ne anlama geldiğini herkes biliyordu. Özellikle de Ekber'in askerleri. Birlikte dolaşırlardı, birlikte yer, birlikte sigara içerlerdi. Sürünün içinde küçük bir sürü. Gündüz ve gece çavuşlarının ceplerindeki buruşuk kağıtlarda adları vardı. Bütün işlere önce onlar koşturulur ve hiçbir anlarının boş geçmemesi için çaba sarf edilirdi. Sıradan erler olmadıkları bilinirdi. Hiçbir zaman hiçbir sıraya girmemiş askerlerdi. Vücutlarında bağlı olduğumuz alaydaki bütün jilet izlerinden fazla yere taşırlardı. Onları diğerlerinden ayıran en keskin bıçaksa haklarında verilmiş askeri mahkeme kararlarıydı. Hiçbiri normal hizmet sürelerinin sonunda evine dönemeyecekti. Çoğunun dönecek bir evi bile yoktu. Aylara varan cezaları vardı. Askeri cezaevinde geçecek günler ve aylar. Personel yetersizliğinden dolayı ertelenmiş hapis cezaları. Bu yüzden farklılardı. Askerlik hayatlarını bilenler de korkuyla acım arasında bir duygu uyandırırlardı. Bir köpek balığı sürüsü, yaralı köpek balıkları. Aralarında dış karakollara gönderilmiş ancak kısa bir süre sonra iade edilmiş olanlar vardı. Dış karakol sürgün anlamına geliyordu. Ancak gittikleri yerlerde de rahat durmadıkları için tek çare hepsini bir araya getirip Ekber'in gözetimi altına sokmak olmuştu. Eski askerlerdi, usta değil. Çünkü hiçbir sorumluluk taşımıyorlardı. Yani bir görevleri yoktu. Sadece nöbet ve angarya. Vergi mükelleflerinin paralarıyla kıçlarını silen anarşistler. Herkesten çok yiyor ve her şeyi talan ediyorlardı. Dayak, tehdit, tutanak. Hiçbiri fayda etmiyordu. Aylardır kışladan çıkmamışlardı. Yarım saatlik izinler onlar için değildi. Alay komutanı geldiğinde onlarla karşılaşmaması için birliğin en uzak noktalarında nöbete dikilirler, gözden kaybedilirlerdi. Birliğe atanan yeni uzman çavuşlara ilk uyarı Ekber'in askerleri konusunda gelirdi. Dikkat edin denirdi. Bu heriflere dikkat edin. Yılda 3 kez birliğe gelen ve 4 ay sonra basıp giden üniversite mezunu, kısa dönem askerlerin en korktuğu adamlar bunlardı. Merhaba arkadaşlar diye başlayan şanssız ancak nazik tanışma girişimleri, seni de sikeriz arkadaşların da cümlesine çarpardı. Çarpmanın etkisi haklarında anlatılan banyo tecavüzleri efsanesiyle şiddetlenirdi. Hepsi de benim gibi RDM'ydi, ağır RDM'ler. Tatvan'dan aldıkları reçetelerde yazan ilaçlar Ekber'de durur. Günlük dozlarını almak için her gün kapısında beklerlerdi. Eğitim birliğinden alaya gelmiş, orada derhal fark edilip ilçeye sürülmüşlerdi. Mümkün olsaydı İran'a da sürülebilirlerdi. Sınır dışı. Ama ilçe jandarma son noktaydı. Varlıkları kabul edilemez askerler, olmaması gereken erler. Kamuflajları bile farklıydı. Herkesten daha çok süründükleri ve çalıştıkları için renkleri fazlasıyla solmuş, başka bir ordunun üniformasına dönüşmüştü. Erler arasındaki bölgecilik ve devrecilik anlayışı onlarda yoktu. Kimin nereli olduğu ve birliğe ne zaman katıldığı önemsizdi. Onlar nerede doğmuş olurlarsa olsunlar, Ekber'in askeriydiler. Son durak orasıydı. Yolculuğun nerede başladığı kimsenin umurunda değildi. Herkesten daha kirliydiler. Yüz atları her gün taşıdıkları kömürün tozundan keskinleşmişti. Yüzlerindeki bütün çizgiler çok daha siyah ve çok daha belirgindi. Kara kalem resimleri andırıyorlardı. Opera makyajı. Aramızda kuliste dolaşır gibi geziniyorlardı. Esmerleşmiş alınları ve elmacık kemiklerinin arasında gözleri büyük ve fazla beyaz görünüyordu. Madencilere benziyorlardı. Siyah beyaz çekilmiş mademci fotoğraflarına. Elleri yaralıydı. Kamuflajlarında siyah lekeler vardı. Kurumuş kan. Kendi kanları. Kokuyorlardı. Simsiyah kokuyorlardı. Eğer onları erken terhis etmenin herhangi bir yolu olsaydı, kimse bir saniye bile tereddüt etmezdi. Onlardan kurtulmanın bir yolu olsaydı, herkes oradan giderdi. Ama öyle bir yol yoktu. İdare ediliyorlardı. Edilebildikleri kadar. Ekber tarafından. Katır gibi çalışmalarına rağmen cezalandırıldıkları her gün içinde mutlaka sorun çıkaracak zaman ve gücü bulurlardı. Sayıları 7'ydi. Atatürk büstünün yanında yıkılana kadar çaprazda duran onlardı. Sabah içtimalarında komando dansı yaparken Ekber'i çıldırtacak kadar dayanıklı çıkanlar onlardı. Çiğ etle beslenen vahşi köpekler. Dövüldükçe sertleşmiş derileri, küfür yedikçe bilenmiş dilleri vardı. Bölüğün nöbetlerinin yarısı onlar tutuyordu. Günde 10 ya da 12 saat. Koğuşun en dip ranzalarında yatıyor, yemek duası etmeyi reddettikleri için yemekhaneye giremiyorlardı. Bir ellerinde tabldot, diğerinde kaşık, eksi 20 derecede ayaküstü çorba içiyorlardı. Kısacası RDM olmam dışında onlarla hiçbir ortak noktam yoktu. Onların askerliğiyle benimkinin hiçbir ilgisi yoktu ve olmasını da istemiyordum. Ölmeye gelmiş gibilerdi. Kendilerini acı çektirmeye gelmiş gibi. Askerlik hayatlarının son evresiymiş gibi davranıyorlardı. Dönecek bir yerleri ve dönmeye niyetleri yokmuş gibi. Onlardan biri olmayacaktım. Adım asla onlarınkiyle birlikte anılmayacaktı. Duran'ın söylediği gibi yapacaktım. Her işe koşacak, her şeye boyun eğecektim. Daha da küçülecek, kara gömülecektim. Kimse beni göremeyecekti. Ekber varlığımı unutacaktı. Yok olacaktım. Hiçbir kuralı çiğnemeyecektim. Tek bir hata yapmayacaktım. Siyah kaplı defterimi kazanda yakacaktım. Evet, Duran'la karşılıklı sigara içerken bunları düşünüyor, kendime böylesi sözler veriyordum. Yeminler ediyordum, kararlar alıyordum. Küçük hayatımdaki büyük kararlar. Eskiden aldıklarım gibi. Saçlarım varken. Adımın önünde jandarma er yazmazken. Üniversitenin ikinci sınıfından ayrıldığım gün askerlik şubesinin kapısından girme kararım gibi. Müthiş kararlarımdan biri. Çıkarımı ne kadar iyi hesaplayabildiğimin en büyük kanıtı. Kendime verdiğim değerin muhteşem ölçüsü. Ama çok sürmedi, süremedi. Planımın alt üst olması için bir sonraki nöbetin gelmesi yetti. Ana kapıdaydım. Bölüğün en ağır nöbet kulesinde. En ağır çünkü oradaki çelik yelek 11 kiloydu. En ağır çünkü bölük komutanı kışlaya girip çıkmak için orayı kullanıyordu. En ağır çünkü karargah binasının bütün pencereleri orayı görüyordu. Durduğum yer jandarmanın vitriniydi. Durduğum yer sivillerin merkez karakola girmek için geçtikleri yerdi. Kimliklerini alıyor, isimlerini bir deftere kaydediyor, üzerlerini arıyor, varsa silahlarını alıp karşılığında numaralı plastik fişler veriyordu. Normalde bu işlemleri nizamiye çavuşunun yapması gerekiyordu. Ama sürekli tekrarlandığı gibi personel yetersizliği vardı. Yeterli değildik. Hiçbir zamanda olamadık. Gelenlerin hemen hepsinin silahı vardı. Muhtarlar, geçici köy korucuları, gönüllü köy korucuları, ihbarcılar, av tüfeği ruhsatı takipçileri, canı sıkıldığı için çay içmeye gelenler, jandarmayla arasının iyi olduğunu hasımlarına belli etmeye çalışan üç kağıtçılar, petrolcüler, yeşil kartçılar, saklı nüfus yakınları, kamyonu bağladığı için trafikçilere yalvarmaya gelenler, kızları evden kaçanlar, kızları eve hamile dönenler, kan davalılar ve yine ihbarcılar. Soğuğa rağmen geliyorlardı. Kara rağmen, buza rağmen. Her şeye rağmen geliyorlardı. Bir ara önümdeki bariyerin ardında yerde parlak bir leke gördüm. Başımı kaldırdığımdaysa bulutların arasına sıkışmış bir güneş. Öyle bir yere düşmüştü ki ışığı iki adım ötemdeydi. Bölük kapısının ardında. İki adım da basardım üstüne. Ama yasaktı tabii ki dışarı çıkmam. Oysa ne güzel duruyordu orada. Vücudum ancak bir ceset kadar sıcak, gözlerim gördüğüyle ısınıyordu. Kar parlıyor, kimse görmese de eriyordu. Üstüne bassam ısınacakmışım gibi geliyordu. Sonra yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Bana doğru yaklaştı. Tam ayağımın ucuna gelmişti ki voltaj düştü. Derhal hesap sormak için kaldırdım başımı. Öne geçme sırası bulutlara gelmişti. Kim öndeyse onun hükmü vardı. Oysa bir ara bütün beyazlar kaybolmuştu. Masmavi bir ayaz perdesi çekilmişti gökyüzüne. Bu bulutlar da nereden çıkmıştı? Aslında anlayabiliyordum. Onlar bulut değildi. Dünyanın etrafında bir cam vardı ve güneşin sıcak nefesi üzerinde buğu yapıyordu. O cam yüzünden ısınamıyordum. Allah'ın belası cam yüzünden güneşin ışığı yanıyor ama ısıtmıyordu. Bozuk bir klima gibi. Sonra yeniden bembeyaz bir kar perdesi çekildi gökyüzüne. Neyi var neyi yok döküldü üzerime. Kar başladı ve ışık da kalmadı. Ben o sırada güney yarımkürede sörf yapan ibnelere değil, önümden iki kazakla geçip gidenlere imreniyordum. 10 dakikalığına sokağa çıkmış ve evlerine dönecek olanlara. Çünkü bu soğuğu ancak 4 duvar ve bir çatı durdurabilecekken ben 2 eldiven ve 3 çorapla dayanmaya çalışıyordum. Bölüğün en ağır nöbetini tutmanın tek eğlenceli yanı gelenlerin isimleriydi. Resim diye bir adam gelmişti az önce. Çıkarken al bakalım resim kağıdını deyip uzatmıştım kimliğini. Sonra bir toz bey gelmişti. Yanında da bir dedo. Daha sonra da bir yado gelmişti. Peşinden de vezir ile yami. Bir de balyoz ile kalabalık. Sonra bir de Siyam. Gelenlerin arasında Kazo da vardı. Korucubaşı Kazo. Tanıyordum. Gönüllü değil, geçici köy korucularından. Gönüllüleri önemsemezdik. Onlar sadece silah ruhsatı karşılığında korucu olur, sonra da bir daha yüzlerini görmezdik. Ama geçiciler leşleri olanlardı. Maaş alanlar, silah verilenler. PKK'nın köylerine inmekte tereddüt ettiği adamlar. Savaşmayıp sevişmek yerine savaşta sevişenler. Kazo da bunlardan biriydi. 21 yıldır geçici köy korucusuydu. Bu da onu hayli kalıcı yapıyordu. Selamlaştık. Üzerine aramama fırsat vermeden silahını çıkarıp teslim etti. Tam o sırada ölü piç kurusunu duydum. Eğer bana bir daha sırtını dönersen seni pişman ederim. Tabii ki cevap vermedim. Kazo ile ilgilenmeye çalışıyordum. Nerede olduğumu, neden orada olduğumu hatırlamaya çalışıyordum. Bölük komutanıyla görüşecekti. Postasına haber vermek için kuledeki telefonu kullandım. Beni dinle asker, beni kızdırırsan buradan asla çıkamazsın. Hala cevap vermiyordum. Sadece Kazo'ya bakıyordum. Gözlerinin içine, aramızdan kar geçiyordu. Kuledeki telefon çaldı. Açtım, izin çıkmıştı. Tam kapatacaktım ki, benimle şimdi konuşmazsan seni asla terk etmem cümlesini duydum. Müthiş bir karar daha verdim, her zamanki gibi. Kazo'nun içeri girmesi için sessizce kenara çekildim. Raylı kapıyı kapatırken duymam gereken gıcırdama sesi yerine şu geldi. Her şeyi ama her şeyi sen istedin. Bunu sakın unutma. Fazla değil. 10 dakika sonra Kazo çıkıp gitti. Her şey normaldi. Ta ki bölük komutanının postası Cafer yanıma gelene kadar. Yüzünde bir tokat izi asılıydı. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın amına koyayım? Neyi ne yaptım diyordum. Neden söz ettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Herifte silah varmış, çekip yüzlüğün masasına koydu. Komutanım dedi, sen benim işimi halletmezsen ben de bununla vururum kendimi. Ha siktir. Yüzlük çıldırdı. O andan sonra Cafer'i dinlemedim. Yanağındaki tokat izini ise merak etmedim. O andan sonra çok az şey duydum. Çok uzaktaki bir mobileti, bir de caddede okuldan gelen İstiklal Marşı'nı seçti kulaklarım. Neden onlar? Bilmiyorum. Çelik yeleğin ağırlığı artmaya başladı. Üşüyen parmaklarımın çıktıkları yere girdiğini, başımın, kollarımın ve bacaklarımın çelik yeleğin içine doğru çekilmeye başladığını hissettim. Kabuğuna çekilen bir kaplumbağa. Kazo'nun üstünü aramamış ve üzerindeki ikinci silahı almamıştım. O da bu silahı bölük komutanının karşısında çekmişti. Tabii ki onu vurmayı düşünmüyordu. Yüzbaşıyı öldürmenin bambaşka yolları vardı ve bunların hiçbiri karargah binasından geçmiyordu. Ama silahlı bir adamın odasına kadar çıkmasında tek sorumlu bendim. Öyle adama direnmekle meşgul olduğum için kontrolü tamamen kaybetmiştim. Benzer hatalar da her şeyle suçlanabilirdi. Hatta siville işbirliği yapmakla bile suçlanabilirdi. Çünkü ne de olsa gerçek bir ordu personeli değildi. Zamanı gelince yok olup gidecekti. Yıllar sonra ordu evinde karşılıklı oturup eski günlerin hesabının yapılabileceği bir asker değildi. Nereden geldiği ve nereye gideceği belli olmayan bir asker. Bir ordu için en tehlikeli varlık. İçinde bir yıl geçirdiği karakolu, terhis olduktan bir hafta sonra basan eski asker yeni terörist hikayeleri bütün birliklerde anlatılırdı. Ayrım sonu. Sayfa 79.